Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamlayız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür
Nasılsınız?
Ederim.
Afiyettesiniz.
Elhamdülillah.
Geçen haftadan bu yana. Elhamdülillah. Allah afiyetlerinizi daim eylesin.
Ömrümüzden bir hafta daha geçirdik.
Evet. Bir hafta daha yazıldı. Amel defterimizde yazıldı. İnşallah iyiler, hayırlar, güzellikler yazılmıştır. Onu konuşacağız yine hocam inşallah. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz hafta başladık. İslam'ın önemli mefhumlarından birisi amel defteri. Hayat kitabımız, ahirette elimize sunulacak olan ve ikra kitabek kitabını oku denilecek olan şey, o dünyada yazılıyor malum. Geçen hafta bunu geniş geniş konuştuk muhterem hocamla. Bugün dünyada yani amel defterine yazılırken nelere dikkat edelim, onu konuşalım. İşin aslı da o galiba, o hassasiyet. Yani bugün ne yazıldı, şimdi ne yazıldı, anın içerisinde ne yazıldı, oradaki hassasiyetimizin çerçevesi nasıl olmalı? Belki ondan sonra da yani Kur'an'ın ahirete yönelik ikazları hocam, yani o yevme yefirul mer'ü iklimi, insanın böyle en yakınlarından kaçtığı, kaçıştığı ortam. Nasıl bir ortam? Neden kaçar insan? O neden bizi ürpertir bu ikra kitabek, ma lihazel kitap? Yani o da bir şaşkınlığı ifade ediyor değil mi hocam? Yani bu kitaba ne oluyor ki?
Küçük büyük bir şey bırakmamış.
Hepsini kaydetmiş. O da bir tedirginliği. Mesela kafir, ya leyteni küntü türaba, değil mi? Yani keşke toprak olaydım, olsaydım diyor. Yani o ortamı da bu amel defteriyle bağlantılı olarak konuşuruz diye düşünüyorum. Ama yani önce dünyadan başlayalım isterseniz. Nasıl hassasiyet gösterilmeli amel defterine bir şey yazılırken? Nasıl yazılır? Ne yazılır hocam? Ne yazılır? Nasıl yazılır? Yani meleklerin yazdığını söylemiştiniz ve deyime böyle mobese kamerasından çok daha titiz yazıldığını ifade etmiştiniz.
Evet.
Evet, yani oralardan başlayalım yeniden.
Şöyle hocam diyebiliriz hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Yani bir defa mümini mümin yapıp yaşatan şey ahiret yatırımıdır.
Evet.
Ahiret endişesi, yani 100 sene azami yaşayacak bir insanın belki 100 milyar sene, 100 trilyon sene diye ifade edilemeyecek kadar uzun bir sonsuz hayat,
ahiret hayatı,
hayatını düşünerek 100 yıl yaşaması, 100 saat, 100 dakika yaşaması, müminlik budur zaten.
Evet.
Yani ahiret hayatını, ahirete imanı çektiğimiz zaman namaz mümini mümin yapmıyor.
Evet.
Bunun için Allah-u Teala bize iman etmiş olmamızı şart koşarken, iman maddelerini sayarken ahirete iman diye bir madde çıkıyor karşımıza.
Ve çok sık çıkıyor değil mi?
Çok çıkıyor. Mesela ahirete iman eden şunu yapmasın diyor Efendimiz. Evet. Ahirete iman eden şunu yapmasın. Hatta Allah'a ve ahirete iman eden.
Ya birlikte de.
Şimdi İslam düşüncemiz bizim elhamdülillah, Müslümanlık anlayışımız, namazla, hacla, Arafat'la, Kur'an-ı Kerim'le sembolize edilebilir. Ama esasen dönüş merkezi itibariyle ahirettir bizim imanımız.
Evet.
Dünyada karşılığını bulmak için namaz kılıyoruz mu biz?
Hayır.
Hayır.
Hayır.
Zekatımızın karşılığını dünyada mı bekliyoruz?
Hayır.
Hayır.
Yani zekat sizden mal çıkıyor.
Üstelik
durup dururken verir
eksilme
mi bunu
oluyor,
insan?
Eksilme oluyor.
Tabii.
Yani Allah için bir şey yaptım ve burada karşılık bekliyorum, yok henüz.
Evet.
Hiçbir şey yok.
Evet.
Mesela zevklerden niye ferahat ediyoruz? Dünyada bir zarar, her şeyden zarar görülmüyor ki. Biz zevkimizden, keyfimizden, haram Allah yasakladı diye niye ferahat ediyoruz? Ahiret endişesinden dolayı.
Evet.
Dolayısıyla müminin denebilir ki kafa yapısının %99'unu ahiret oluşturuyor.
Evet.
%90 veya %100 de denebilir. Çünkü ne mesela annene babana itaat edeceksin, iyi davranacaksın buyurdu.
Ahiret benim diye bir şey olmasa dünyadaki varoluşu izah etmek mümkün olmaz.
Müslümanca yük kaldırmanın bir gereği kalmıyor artık.
Evet.
Yani ahireti çektiğiniz zaman namaz yüküne gerek yok. Oruç evet. açlığına gerek yok. Anaya babaya itaat edip gençliğini çürütmeye gerek yok artık.
Evet.
Kötülüklerin cezası iyi hallerinde karşılığı ahirette olacak diye bütün bu sıkıntılara katlanıyoruz mümin olarak, Müslüman olarak. Elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Dolayısıyla ahiret İslam demektir.
Evet, çok güzel.
Ahiret İslam demektir. Müslümanlığımız ahiret içindir. Yoksa 3 günü belli olmayan, 3 saati belli olmayan bu dünyada ne namaza değer ne oruca değer. Üstelik madem 3 günü belli değil, niye bunun 3 saatini o namazla geçireyim o zaman? Eğer dünya
değer,
ise
mi? Değer insan.
Değer nefis, yani şeytan böyle.
Evet.
Dolayısıyla Müslüman insanın dünyası kafa yapısı itibariyle, yer küre itibariyle değil. Dünyası ahirettir.
Evet.
Bu ahirette de hayaller değil gerçekler konuşacak. Beklentiler değil ameller konuşacak.
Evet.
İthamlar değil suçlar ortaya çıkacak. Bunların hepsi de amel defterlerimizde yazılı olan olacak. Amel defterimizde yazılı olmayan bir şeyle karşılaşmayacağız biz. Kıyamet günü orada savcılığa sonradan müdahale edip müdahil bir dosya katılmayacak. Her şey bu amel defterimizde yazılı olacak. Biri bir iddiada bulunsa bile aleyhimizde veya aleyhimizde, o iddia amel defterimizde yoksa bir kıymeti olmayacak. Kimse zaten konuşamayacak.
Konuşamayacak.
Zaten evet, konuşamayacak.
Evet.
Dolayısıyla madem her şeyimiz bir ahiret içindir. Ahiretten başka esasen bizim bir şeyimiz yok. Çünkü garanti bir 3 dakikamız yok.
Evet.
Garanti bir günümüz yok.
Yani her an çağrılabilirsin.
Her an her dakika.
Her
yani
an.
Gün bile değil. Her dakika işin bitti gel denebilir. Asıl hayata gidiyorsun. Cezanı çekip kurtulmak da yok dünyadaki gibi. Mesela dünyada şu kadar müebbet ceza, 10 kere müebbet deniyor mesela. Bu da yeni moda oldu. 10 kere
müebbet olsa bile adam ömrü içinde yaşayacak.
Yani dolayısıyla öldün mü müebbetten de kurtuluyorsun.
Evet,
yani kurtuluşu var.
Evet.
Ama küllemâ nâzicet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayrâ. Derileri yandıkça yenisini, yandıkça yenisini diyor Allah-u Teala.
Ceza devam edip
bitmeyen. Sonsuz bir bant üzerinde yürüyorsun. Sonsuz.
Evet.
Cennette hakeza ya böyle.
Mükafat da öyle.
Dolayısıyla amel defteri, bu amel defteri düşüncesi benim ahiret düşüncem demektir.
Evet.
Çünkü amel defterinin dışında bir şeyle karşılaşmayacağım. Dolayısıyla mesela kendi eliyle getirdikleri diyor Allah-u Teala.
Evet.
Kendi eliyle bima kaddemet eydiğim, kendi
elleriyle
getirdikleri şeyler.
Kendi yani amel defterimiz.
Amel defterimiz.
Yani kendi
ahiret o.
Ellerimizle getirdiğimiz şeyler.
Ellerimizle getirdiğimiz şey nedir bizim? Dosyalarımız.
Evet.
Bu dosyaları da kim yazıyor? Melekler yazıyor.
Biz yani icra ediyoruz, onlar kaydediyor.
Meleklerimiz kaydediyorlar. Herkesin özel meleği var.
Evet.
Dosya karıştırıp da işte aile kalabalık olunca 5 kişiye bir melek bakıyor da bir kısmını yetiştiremiyor dünya hayatında olduğu
evet.
gibi. Böyle bir şey de yok. Böyle bir şey olmayınca da %100 melek kalitesinde bir kayıt yapılıyor.
Evet.
Kayıt kalitesi bu yani şeylerde videolarda filan kayıt kalitesine
tabii,
bir seri
tabii.
getiriliyor ya.
Evet.
Bizim defterlerimizin kaydı
net, berrak.
Melek kalitesi.
Evet.
Akşam yorgunluğu, nöbet değişimine rastladı böyle şeyler yok.
Evet.
Yani fani değerler üzerinden değil kayıtlar. Ve bunlar muhafaza ediliyor. Belki insan çürüyor, defteri çürümüyor. Yani. Ahirette yeniden defter yazılmayacak, yazılmış defter getirilecek. İnsan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defterlerin...
Suç dosyasını üretmeyecek kimse.
Yok. Orada yani mesela şimdi bir suç işleniyor. Polis suç dosyası oluşturmak için 6 ay çalışıyor üzerinde. Mahkeme 6 ay daha süre veriyor. Dosyanın incelenmesi üzerine bir celse daha yapılıyor. Ahiret mahkemeleri böyle değil. Her şey yerli yerinde, sadece muhteşem. Muhteşemlik kelimesi bile yetmeyecek bir ihtişamda, büyük bir toplantıda yüzleşme yapılacak.
Evet.
Hak sahipleri gelecek vesaire. Burada bizim amel defterine imanımız çok önemli. Çok üzülüyorum. Yani hocalığımdan dolayı da kendimi kahır altında hissediyorum bunu beceremediğimiz için. Bu tip imani konuları gençlerin gözünde teknolojiye ezdirdik biz hocalar olarak.
Nasıl hocam?
Yani şimdi mesela bir Kur'an kursunda İmam Hatip Lisesi'nde okuyan talebeye bile, ilahiyat talebesine bile bir kompozisyon yazdırabilir miyiz, amel defteri ciddiyetimiz nedir diye. Hayatta kullanmayacağı yüzlerce bilgisayar programını ezberden kaydedebiliyor.
Evet.
Yani teknolojik kavramlar onun uzmanlık alanı olmadığı halde bülbül gibi ötüyor deniyor ya, bülbül gibi ötüyor, ama bu amel defteri hassasiyetini haçtan sonrasına erteliyoruz fark etmeden.
Evet.
Veya daha da vahimi, gencecik beyinlere bunun felsefesi üzerinden yapılmış tartışmaları aktarıyoruz. Farabi dedi ki, İbn Sina dedi ki, Gazali onlara cevap verdi ki, bu uç noktalardaki tartışmalar yeni nesillerin o meleklerin amellerimizi yazma pozisyonunu tasavvufa gerileyince karşılaşılan süreçlerden bir süreç gibi adeta hissetmeleri, o berrak yıllarını bulanık yaşama nedeni oluyor bu sefer.
Bazen deniyor yani gençliğini yaşa. Bu böyle ahiret vesaire, ölüm, amel defteri.
Hadi onu bundan... kafir der diyelim.
Yani evet.
Onu kafir güruh böyle telkin ediyor. Ama ümmeti Muhammed'in şuuruyla büyümüş anneler babalar olarak, muallimler olarak, hoca efendiler olarak camide mesela...
Hocam isterseniz bu programı zaten bunun için yapıyoruz. Yani şöyle, amel defterini geçen programda da söylediniz. Hani amel defterinin yazılmaya başlandığı bir zaman var değil mi? Mükellefiyet zamanı.
Evet.
Şimdi mükellefiyette başlayan bir genci muhatap alarak mesela bir şey söyleyin. Yani ey yavrum, ey evladım. Bak amel defterinin yazılmaya başlandı. Şunlara dikkat et diye. Yani değil mi? Yani...
Hocam o yükü ben üstümden atayım. İmam Gazali'nin Eyyuhel Veled kitabına havale edelim.
Evet.
Muhteşem bir şey.
Evet.
15 yaşına gelmiş bir çocuk için yazmış o kitabı.
Evet.
Eyyuhel Veled diye bir güzel küçücük bir kitabı var. Türkçesi de var. Bunu baz alıp her 15 yaşına gelmiş, ki şimdi 15 yaşından önce bali oluyor.
Tabii,
çocuklar.
Doğru.
Yani 12-13 yaşında çocuğa o kitabı öz olarak vermek lazım. Burada hocam Eyyuhel Veled, ey yavrum, ey oğul, oğulcağızım ifadesini imam olarak, imam efendinin, siz biz medyada konuşan insanlar olarak bizim,
evet,
babanın, annenin, anne baba olarak onların, hepimizin o nesle hitap cümlesi diye bir edebiyat geliştirmemiz lazım.
Evet.
Mesele sadece küçük çocuklar için resimli peygamberler tarihi yazma meselesi değil.
Ben bazen hocam mesela böyle gençlere ortaokul falan konuştuğumda bu sahibi tertip meselesi var. yani hiç namaz geçirmeyen insan.
Mucize insan.
Yani diyorum böyle başlayın. Yani böyle bir hassasiyetiniz olsun. Bak sıfırdasınız. Yani ben 70 yaşındayım. Şimdi 70 yaşında bir adamın geriye dönüp 70 yılı yeniden imar etmesi falan o kadar zor ki, değil mi? Eğer kayıp yıllar varsa, kayıp zamanlar, kayıp.
Tamir icattan zor hocam.
Çok zor hocam. Onun için yani hakikaten amel defteri, hani sıfırla başlayan bir gencimiz, bir çocuğumuz yani hep artılar koysun, değil mi? Eksi koyduğunda ürpersin. Mesela o disiplin nasıl bir disiplin, nasıl bir şimdi hassasiyet hocam?
Ben hocam sizler de görüyorsunuz, bazen beraber gidiyoruz. Özellikle genç nesille konuşurken bunu anlatmaya çalışıyorum ve benim kanaatim, şahsi kanaatim, bu böyle bir İmam Gazali'den naklettiğim ciddi bir şey değil, kendi kanaatim, bilgiden önce umutlu bir heyecan vermek lazım gençler. Olursun sen.
Evet,
sen olursun.
Evet, evet.
Çok yakın bir zamanda bir 100 tane kadar hanım kız çağırdılar. İşte 15 ile 25 yaş arasında. Baktım böyle fiskos yapıyorlar aralarında. Uzun konuşmaya müsait değil. Benden önce birileri konuşmuş, onlar yorulmuşlar. Kimi uyukluyor, kimi konuşmuyor. Dedim ablalar, sizinle küçük bir anlaşma yapayım. Ben bunu hoca efendilere de belki bir faydası olur diye söylüyorum. Şimdi bir anlaşma yapalım dedim. Ben 11. dakikada buradan çıkacağım dedim. Sadece 10 dakika beni dinleyeceksiniz. Allah razı olsun falan dedi birkaç tane. Baktım hakikat yorgunmuşlar.
Evet.
Ama dedim sizle de bu 10 dakikada karşılıklı bir konuşma yapacağız. Sorduklarıma cevap vereceksiniz dedim. Tamam hocam dediler. Bak bir kişi konuşmazsa 20 dakikaya çıkarırım. İki kişi konuşmazsa 30 dakika. Hocam nasıl birbirlerine konuş tamam mı filan diye işaretler yaptılar. Dedim ki bana söyler misiniz dedim. Allah'ın gücü yetmeyen şey nedir? Ne yapmak ister de yapamaz Allah?
Evet.
Şimdi çapraz bir soru, bunu beklemiyorlardı, sustu hepsi.
Evet.
Çabuk cevap verin dedim.
20 dakikaya çıkacak. Eyvah.
Yok, 20 dakika değil artık. Çünkü hepsi sustu.
Hepsi sustu.
Bir tanesi dedi ki bu çok kötü bir soru, böyle soru olmaz dedi. Evet. Niye olmaz dedim. Onu düşünen kafir olur zaten dedi.
Evet.
Yahu kızlar dedim, yapmayın böyle. İyi karar verin dedim. Allah bir iş yapmak istiyor ve
yapamıyor.
Gücü yetmiyor. Amerika engelliyor. Siyonizm engelliyor. Bunlar bir iki
olmaz
tane.
Olmaz öyle şey hocam. Çok, dediler.
Yok, olmaz demediler. Bizim Müslümanlığımızı tartmamalısınız siz falan diye itiraz ettiler. Ben üzerlerine gittim.
Evet.
Bana bir şey bulacaksınız dedim. Allah yapmak istedi de yapamadı, haşa.
Haşa.
Veya bundan sonra yapamaz.
Siz de haşa dediyseniz
anlamadılar ama o haşa, evet, çünkü evet, sinirleri gerildi. Gassım da bu zaten.
Evet.
Onları
evet,
böyle bir iyice hararetli. Başka türlü çünkü dinlemeyecekler beni, yorgun evet, çocuklar. Yedinci hoca olarak mı ne girdim ben bir günde?
Evet.
Yani hakikaten haklılar çocuklar.
Bir hitap kaldılar.
Ama o şey gitti, yorgunluk gitti. Birbirlerine böyle fiskos, düşünme payı veriyorum size dedim. Bu 10 dakikaya dahil değil. Bir 3 dakika araştırın dedim.
Evet.
Derken bir tanesi başkanlarıymış. Düşünmeye gerek yok dedi. Bu Müslümanlıkla ilgili bir mesele. Bizim Müslümanlığımız tartışılamaz. Biz Müslümanız falan. Hayır kızlar, bir şey bulacaksınız dedim. Yoksa ben o zaman başka soruya geçerim dedim. Geç falan dediler. Neyse, karar ettik ki bu kainatta Allah Celle Celaluhu insan üzerinde veya başka bir yerde bir şeyi yapmayı murad ettiği zaman bunu yapar.
Yapar.
Bunun önüne bir şey engel olamaz.
Evet.
Buna var mı evet diyen hepsi evet dedi. Tamam mı? Tamam. Şimdi soruma geçiyorum dedim. Allah sizden birinizi asiye yapıp bu ümmeti şereflendirmek istiyorsa bunu yapamaz mı, yapar mı? Ne düşünüyorsunuz dedim. Birden karıştı kafalar. Çok böyle rampadan birden aşağı doğru indik. Bir daha anlatayım dedim. Sizden herhangi biriniz Allah-u Teala onu ümmeti Muhammed'in asiyesi yapıp, dört büyük kadın var bu dünyada, beşincisi de İstanbul'daki filan kız olacak murad etti Allah. Bunu Amerika, Türkiye'deki eğitim sistemi, hiyerarşi vesaire
önleyebilir mi?
Engelleyebilir mi derken bu zoru soru oldu.
Evet.
Bunu tıkandılar. Tıkandıkları sükutlarından belli oldu. Bu sefer saat ilerlemeye başladı. Bu 10 dakikaya da takıldı kaldılar.
Evet.
Dedim ablalar, ben yardım edeyim size dedim. Allah bir şeyi murad etmek istiyor ve yapamıyor. Aksi takdir böyle düşünmezsek kafir oluruz dediğinize göre siz hepiniz asi adayısınız. Allah sizi asi adayı görmeseydi size onu örnek göstermezdi.
Kur'an'da.
Evet. Bütün hepimiz adayız ama hele siz kadın olarak adaysınız.
Evet.
Bunu kabul ediyor musunuz? Ediyoruz.
Etmemek diye bir şey yok söz konusu değil.
Dedim son soru ve toplantımız bitiyor. 10 evet. dakikamız da azalıyor zaten. Ama bu arada heyecan doruğa çıktı.
Evet.
Çünkü hem 10 dakikada nasıl bitireceğimi merak ediyorlar. Dedim ki şimdi dedim bir kıyas daha yapalım. Sizden Firavun gibi bir zalimin karısı olan var mı? Yok. Bekarsınız hepiniz. Anası böyle bir adamın karısı olan var mı? Yok ki kainatta Firavun'dan beter biri.
Evet.
Dolayısıyla siz bir artı özellik daha taşıyorsunuz. Nedir o? Kendiniz bir zalimin karısı değilsiniz. Ananızda da böyle bir özellik yok. Nenelerinizde de böyle bir özellik yok. Olsa da önemli değil zaten. Dolayısıyla siz %100 adaysınız.
Evet.
Neye adaysınız? Asiyesi olmaya bu ümmetin adaysınız. Sizden sonra kıyamete kadar da melekler sizi başında taşıyacak ve örnek gösterecek dedim. 10 dakikamız kaldı mı filan demeye vakit kalmadı hocam. Tamamı ağlamaya başladılar.
Evet.
Salon bir garip oldu. Ben eyvallah demeye de fırsat bulamadım. O kadar bayanın ortasında o pozisyonda duramadım ve çıktım.
Evet, evet.
Şimdi burada şunu örneklendirmeye çalışıyorum. Hep böyle yapılsın manasında değil. Ben yaptım. Gençlerin, evet oradaki 80-100 gencin 20 tanesi kaval dinler gibi dinlemiş olabilir. 20 tanesi de ne dediğimi anlamamış olabilir. Bu hoca hangi tarikattan ne anlattı bize zannetmiş olabilir. Ama bir 20 tane genç de o gece teheccüde kalkmış ve sözleşmiştir Rabbi ile hocam.
Evet.
Ben bundan sonra asi olacağım, defterlerimde kir olmayacak benim.
Evet.
E zaten %100 ürün hiçbir şeyden alınmıyor.
Tabii, tabii.
Yani 100 çalışıyorsun 20 alınıyor. Ben bunu şunun için örneklendirdim hocam. Gençlere, hatta ümmetimizin tamamına şeytan moralsizliği enjekte etmeye çalışıyor. Olmaz, beceremezsin,
evet.
yapamazsın demeye çalışıyor. Bizim davetçiler olarak nasıl yapamayız? Allah, Allah murad ettikten sonra nasıl olmaz? Tertemiz kalabilirim diye iman ettirmemiz lazım. Şimdi anne babalar da ne düşünüyorlar? Tamam çocuk masum ama okulu var, interneti var, cep telefonu var. Yok temiz kalmaz diye pes ederek giriyoruz bu şeytanla savaşımıza. Hayır. Pes etmemiz gerekseydi Allah bize yaralı bereli gelin derdi.
Evet.
Hayır. Bizi tertemiz görmek istiyor Allah.
Ya,
mümkündür
evet.
bu.
Evet.
Yani biz İnönü döneminin zulmünden daha mı batık bir zulüm altındayız?
Evet.
Ezan mı yasak? Kur'an mı yasak? Hayır, evet baskı şeytan baskısı oldu. İnternet baskısı, dijitale döndü baskı ama her halükarda karşılığında da 3 yaşında, 4 yaşından itibaren şuurlu bir nesilde gelebiliyor. Dün bir arkadaş 3,5 yaşında bir çocuğu var. Bir yere gidecekler de küçük çocuğunu bizim eve bıraktılar. Ben de babama gidiyordum. O çocuğu da götürdüm. Çocuk 3,5 yaşında çok güzel konuşuyor. Sen ne olacaksın? Diye sorduğunda Fatih olacağım inşallah ama ikinci Fatih, birincisi değil diyor. Niye ikincisi olacaksın diyorsun? Benim roman var, Endülüs'ü yeniden alacağım diyor. Romanlar söylüyor. Çocuk güzel Kur'an okuyor. Çok güzel Kur'an
okuyor. 3,5 yaşında.
3,5 yaşında. Selam veriyorsun ve aleykümselam diyor. Aleykümselam demiyor. Çocuk çok zeki.
Maşallah.
Babama dedim bak böyle bir çocuk gör dedim. Babam onu imtihan etti kendine göre. Zor da duyuyor. Çoğu şeyi tekrar ettirdi. Kur'an okutturdu filan. Ondan sonra çocuğa sorular sordu. Bu çocuğu fazla konuşturma sağda solda dedi.
Nazar olur.
Buna bela olur dedi bir yerden dedi. Sonra bir cümle kullandı. Babam yüzlerce hafız yetiştirmiş bir Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş bir muallim.
Allah selamet versin.
İslam bir asırdır bu çocuğu arıyordu dedi.
Allah Allah.
Bu çocuk Allah nerede dedi. Dedim daha 3,5 yaşında. Bunun annesine babasına söyle dedi, bu çocuğu korusunlar dedi.
Evet.
Mehdi aramaya gerek yok dedi. Bu çocuğu arıyordu İslam dedi. Misal olarak o çocuğun şahsında yani o
buradan
kafada
şey
çocuğun
çıkmasın. Şimdi insanlar ha Mehdi orada duruyor 3,5 yaşında.
Adı falan. Muhammed değil. Çocuğun adı Yunus.
Yani belki şöyle bir şey hocam. Yani bu çocuk ve bunun gibi çocuklar.
Bu ruhta çocuk. Yani
bu ruhta
üç yaşında bu hale getirilmiş
vardır,
çocuk.
Olabilir değil mi? Vardır. Olabilir. Var. Yani.
Ama sonra ilave yaptı. Bu çocuğun babasına annesine söyleyin dedi. Bu emanet zor, çok ağır dedi.
Evet.
Bu emaneti kollasınlar dedi. Hakikat de
belki öyle işte. Yani binlerce çocuk var.
İnşallah.
Babaların, anaların emanet diye bakmaları gereken, değil mi hocam? Yani
her çocuk emanet.
Her çocuk emanet.
Ama bu çocuğun bu düşünceleri, mesela sol elle yiyor çocuk. Sol elle yiyor. Babamın yanında sol elle verilen şeyi yedi. Çocuğun özrü var. Kas özrü müdür bilmiyorum artık. Babam dedi ki ooo hem fetihler yapacaksın hem sol elle yiyorsun. Döndü, hiç istifini bozmadı. Küçük çocuklar böyle olabilir. Büyüyünce düzeltirim bu işi dedi.
Allah Allah.
Tabii, çok müthiş konuşuyor hocam bildiğin gibi. Şimdi elhamdülillah.
Evet.
Ama o çocuk daha büyük bir vebal anne baba için. Yani 3,5 yaşında bu haldeki çocuk 13 yaşında bu halde olmazsa anne baba çevre, işte her çocuk fıtrat üzere doğuyor.
Evet, evet.
O fıtratı bozulunca vebal çevrenin oluyor, annenin
tabii,
babanın oluyor. Evet. Allah muhafaza buyursun. Şimdi burada çocuklarımıza biz bu heyecanı, böyle sanal alemde Hazreti Hamza olacağım filan, böyle bu manada değil. Yani gerçekten pratiğine doğru kayılmış, hassas ayarları verdiğimiz zaman, heyecan ve umut da verdiğimiz zaman, çocuk blu çağına o sahibi tertip, hiç namaz aksatmamış biri olarak, ben ona gözü hiç kirlenmemiş bir çocuk diye de ilave
mesela,
ediyorum.
Evet.
Göz kirliliği yaşamamış bir çocuk.
Göz kirliliği.
Yani
kulak kirliliği. Neyse.
Dil kirliliği yaşamamış.
Kalp yarası.
Elhamdülillah. Yani bunları yapmak mümkün hocam.
Evet.
Yeter ki biz ahiret düşüncemizi asıl hayat düşüncesi haline getirelim.
Evet.
Diplomadan değerli hasenemiz, sevabımız olmalı diyelim. Paradan değerli ahlak olmalı diyebilelim. Yani ahireti öne çıkaran şey tabut değildir hocam. Ahlaktır.
Evet.
Yani biz ahiret deyince hep camilerde namaz cenaze namazı kılmak, tabutla adamı gömmek gibi anlarsak ahiret çok ötelere gidiyor. Ahiret ticarettir hocam. Müslümanca ticarettir. Yani mümin bir insan,
yani ticareti yaparken de ahireti inşa ediyorsun.
Yani
mi?
Ticaretinde belli oluyor.
Ha, evet.
Ticaretinde belli oluyor.
Evet.
Veyahut da evliliklerde belli oluyor. Veyahut da siyasete girdiğinde belli oluyor.
Ben de şöyle bir ifadesi vardı hocam. Yani dünyadayken ahirette kendi kişiliğimizi inşa ediyoruz biz.
Aynen öyle.
Değil mi? Yani ahirette ne olacak isem dünyada onu tuğla taşıyorum yani kendi kendime.
Yani tuğladan daha ince şeyler de taşıyoruz.
Evet, tabii,
belki
tabii.
Zerrecikler taşıyoruz.
Zerrecikler taşıyoruz.
Bu sebeple hocam amel defterini konuşurken biz ne kadar ahiret mantıklı Müslümanız, ahiret düşünceli aileyiz ona bakacağız. Ona göre de amel defterimiz ciddiyet kazanacak biz. Yoksa amel defterini akide kitaplarındaki bir konu gibi zannederiz.
Evet.
Halbuki mesela daha önce dedi ki bu ilk programda konuştuk. Bu bir içtihat meselesi, İmam-ı Azam'ın, İmam Maturidi'nin görüşü değil amel defteri.
Tabii.
Yani Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet var bu.
Evet.
Yani amel
o kadar
defteri
net ki.
Net.
Evet.
Yani ahirete iman konusu bir defa kavram olarak var ama ahiretin yeri, şekli konusunda bir bilgi yok. Fakat
evet,
amel defteri çok net.
Evet.
Mesela sağ elden almak, sol elden almak diye bir kavram bile var.
Değil mi?
Yani,
amel defterini.
Amel defterini.
Ahirette sağ tarafından verilenler.
Verilenler, bu bir anlam yükleniyor bunda.
Evet.
Yani sol tarafından niye veriliyor kafire? Çünkü insanlık genelde sağ eli kullanır.
Evet.
İteceği şeyi sol eliyle iter.
Evet.
Dünyada da o imanı, Allah'ın kitabını adeta sol eline layık görmüştü. Onun için amel defteri soluna veriliyor.
Evet.
Yoksa sağ sol kavramı dünyadaki gibi değil. Yani trafik sağdan işliyor. Onun için amel defteri de sağdan veriliyor değil. Öyle değil. Yani bu tavra bile aksül amel karşılık bulunacak kıyamet günü. Sen Kur'an'ı sol elinin tersiyle tutmuştun gibi manada sol elinden, sol tarafından, arkası yarılmış olarak yüreğinin içinden defteri verilecek. Ve bu defter ciddiyetimiz bizim sabah namazına yansırsa, öğle namazına yansırsa, arkadaşımızla ilişkiye yansırsa, gıybet edip etmememize yansırsa.
Hocam oradaki zaafı nasıl görüyorsunuz? Yani insanlarımız, hadi diyelim ki amel defteri hassasiyeti oluştu insanımızda. Yani neyin yazıldığı, neyin nasıl yazıldığına dair bir problem mi var, unutma mı var? Ne tür bir zaaf var ki insan hem diyelim ki ben Müslümanım diyor, bir ahitleşme yaşıyor, hem de amel defterine böyle ahirette savunamayacağı şeyler yazdırıyor. Nasıl bir zaaf görüyorsunuz? Yani demin gençler için, çocuklar için, amel defterini yeni yazmaya başlayanlar için konuştuk ama hepimizde, değil mi? Yani biz bu amel defteri 70 yaşında yazılmıyor, 80'de yazılmıyor.
Dolma ihtimali de yok üstelik.
Dolma ihtimali, yani doldu benimki, artık ne yaparsam yapayım.
Öyle değil.
Öyle. Yani ne tür bir zaaf var ki insan yani bu tür yanlışların, hani bunu Müslüman yapmaz diyeceğimiz şeylerin
içine de giriyor. Bir kere hocam amel defteriyle ilgili iki notu geçen hafta da değinmiştik, ilave edelim. Birincisi, bu defter asla dolmuyor.
Dolmuyor, evet.
İki, silinmez kalemle de yazılmıyor.
Evet.
Bu önemli.
Ha, silinebilir de.
Silinebilir kalemle yazılıyor.
Yani ona da bir daha işaret edelim. Ama şu benim dediğim
ona
şey.
Ona geleceğiz şimdi. Bu yani sebeple ona
biraz
geleceğiz.
Biraz önce kahvaltıda beraberdik. Hani bir yerde yani Münir Arıkan Bey ondan sonra dedi ki kiliste bir imtihan yapılmış. İşte 600 kişi katılmış.
Bir vakfın imtihanı ama.
Bir vakfın imtihanı, devletin değil. İmanın şartları sorulmuş, İslam'ın şartları sorulmuş. Mükafat olarak da umre
vaat edilmiş.
Vaat edilmiş. İki kişi bilmiş. Şimdi
ya ben onu nasıl tevil ettim orada hocam? Yani açıklamalarıyla, hadislerle falan sordukları için bilememişlerdir yani, diye.
Hüsnü tevil.
Yani, evet. Hüsnü tevil yapayım dedim.
Yani böyle şeylerimiz, yani ya da diyelim ki yani İsviçre'de İslam'ın diyelim ki bir kuralı insanlar tarafından yaşanır hale geliyor da bir İslam ülkesinde o alanda dibe vurmuş oluyoruz gibi.
Evet.
Yani ne oluyor yani? Evet.
Burada hocam çok önemli bir ayrıntı var. O da şudur. Biz kapasiteli bir mahlukuz.
İnsan olarak.
İnsan olarak. Beynimizin her ne kadar çok sınırsız gibi duruyor da ise de kullanılabilirlik oranı sınırsız değil.
Evet.
Kolumuzun takati de sınırsız değil.
Evet.
Mesela diyelim 60 kilo kaldırabiliyorsunuz yerden.
Evet.
160 kilo kaldıramıyorsunuz. Misal.
Evet.
Uyumamaya dayanma kapasitemiz de bizim sınırlı.
Sınırlı.
Her şeyde sınır.
Doğru.
Yerken bile sınırlı yiyebiliyoruz. Yani doyasıya yiyemiyorsun. Ya da gözünü doyuramıyorsun diyelim.
Evet.
Mide doyuyor da gözünü doyuramıyorsun. Her şeyde sınırlılığımızın bir örneği daha var. O da nedir? Dünya ve ahiret açısından, yani insanın hedefleri açısından da sınırsız değiliz biz. Sınırsız bir dünya sevgisiyle sonsuz bir ahiret heyecanı bir arada duramıyor. Bizim beyin gücümüz, kalp potansiyelimiz, eski ifademizle diyelim, şeriat ifademizi, kalp potansiyelimiz 100 ise, bunu dünya ve ahiret açısından bir tarafı sıfırlayarak kullanamıyorsun. Mesela hiç dünyalık yok, sıfır dünya, hep ahiretle dolmuş, yaşamıyorsun demektir. Bu da değil.
Bu değil tabii.
Evet. Bunu istemiyoruz.
Tabii.
%98 dünya, ahirete sadece rakamlar kalmış. Cennet, cehennem isimleri kalmış. O zaman işte bu ortaya çıkıyor.
Evet.
Buradaki sorun demek ki bir denge üzerinde görmek istiyor bizi Allah. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dünyadan da nasibini unutma.
Evet.
Nedir o? Helal rızık, helal ev, helal arkadaş, helal tatil, helal giyinme, neyse artık dünyadan herkesin bir nasibi var. Bunu unutmuyoruz. Bu denge %60'a 40 olduğu zaman, yani %40 dünya, %60 ahiret olduğu zaman kaliteli Müslümanlık başlıyor. Ashab-ı kiram bunu %80'lerin üstüne zorlamış tipler. Bu rakamlar benim radyo rakamım.
İtibari rakamlar.
Sahabe-i kiram bunu %80'lerin üstüne zorladılar.
Evet.
Ebu Zer radıyallahu anh %90'ın üstüne doğru zorladı. Efendimiz de ise sallallahu aleyhi ve sellem tam Allah'ın aradığı denge vardı.
Evet.
%100.
Evet.
Bu rakamı vermeye bile gerek yok. Denge üzerineydi o. Ebu Bekir radıyallahu anh da diğerlerinde bu %80'lerde, yani barajın altında kalma tehlikesi yoktu onlarda. Uygulamaları itibariyle.
Evet, evet.
Bazı sahabilerde çok yukarılara çıktı bu.
Evet.
Belki bir sahabide %75'lere düştü mesela. Ama bu denge hep ahiret lehine büyüdü. Hayat ilerledikçe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Dünyanın size açılmasından korkuyorum.
Evet.
Birbirinizle dünya için boğuşmaya başlayacaksınız o zaman.
Bir zaman diye bahsediyor.
Yani bunu da ahireti kayıp anlamında görüyor.
Evet.
Çünkü dünyaya tapınanları dünyada ıslah etmek için var olmuş bir ümmet, bu sefer dünya için kendisi aralarında kavga eden ümmete dönüşüyor.
İçine dünya giren.
Dünya gir. Bu sebeple tüccarımız, öğretmenimiz, imamımız, hocamız, talebemiz, kadınımız, erkeğimiz, İlk testimiz bizim ahiretin ağırlığı ne kadar, lafı değil.
Evet.
Lafı çok bizde.
Evet.
Full ahiret. Ama pratikte aile içi ilişkilerde mesela,
evet,
kadını yasal eşim görmek var. Mahkemeyle boşarım deyip atmak var. Allah'ın emaneti olarak görmek,
görmek var.
İki, evet, görüş farklı. Biri ahiret ağırlıklı. Biri kağıt üzerinde haklı olduğun yasal, yani yasal dediğim fıkıh açısından, boşadım gitti, fıkıh bana zorluk çıkarmıyor, değişin var. Dolayısıyla bizim bahsettiğimiz sıkıntı, neden eziyoruz ahireti, hı hı, düşüncesi esasen bu dengenin %50'nin altına yer yer düşmesinden kaynaklanıyor. Şimdi mesela bir insan öyle büyük bir hata işliyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında da mesela en ağır günahları işleyenler oldu.
Evet.
Cezalarını çektiler. Allah tövbelerini kabul buyurdu. Gene tertemiz olarak Rablerine gittiler. Ayrı bir mesele. O esnada Efendimiz ne buyuruyor? Zina ederken mümin olarak zina etmez kimse buyuruyor. Çalarken mümin olarak çalamaz buyuruyor. Hani çalmak kafirlik değildi? Hani zina eden kafir değildi? Çelişki mi var? Çelişki yok. Bu denge, zina yaparken, faiz alırken, hırsızlık yaparken, kumar oynarken, anaya babaya edepsizce karşılık verirken bu denge aşağı doğru düşüyor.
Evet.
Bir nabız sendromu
gibi,
tansiyon gibi düşüyor. %60'larda olması gereken %10'lara düşüyor. %60'larda hayatiyet bulan bir denge %10'dayken ne diyoruz biz? Öldü gitti diyoruz.
Neredeyse, evet, evet.
Yani %30'lara düşmüş nabız, ölü nabzı diyoruz.
Evet.
Değil mi? Çünkü 60'ın altına düşmemeli nabız. Ne yapıyoruz? Hemen yoğun bakımı alıyoruz. Zina yapanın, kumar oynayanın yoğun bakımı da çabuk tövbe et diyor. Bu nabız gitmiş diyor.
Evet.
Nabız gidiyor, iman nabzı gidiyor. Buradaki sorun, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinden de anlıyoruz, ahiret bilgisi var, amel defteri bilgisi var, Kur'an-ı Kerim'den belki Bakara suresini de ezbere biliyor ama bankanın kapısında o iman sende değil diyor Efendimiz. Hangi iman? Şu %60 dengede durması gereken iman yok, aşağı doğru düşüyor. Kafir demiyor ama.
Kafir demiyor.
Kafir,
evet,
demiyor. Böylece bizim bu hayatta internet kullanırken, dijital ortamda ticaret yaparken ve özellikle müsaade ederseniz ben örnek vereceğim, siyasete bir yerden burnunu sokarken.
Evet.
Bunu burnunu sokma diyeyim çünkü herkese siyasette direkt yer verilmiyor.
Orada da amel defteri yazılıyor mu hocam?
Siyasette.
Evet.
Başka nerede yazılıyor? Yani siyaset yani. Hocam. Ömer bin Hattab'ı şöyle bir bulsam da diyorum. Beni bir kere o mezara...
Mesela şöyle bir şey hocam, siyasi soru sorayım size. Ya çok büyük ideallerimiz var. Ya o ideallere ulaşmak için diyelim ya işte 3-5 yıl, 10 yıl. Yani her türlü şey meşru görsek olmaz mı yani?
Ah hocam be, 10 yıldan sonrasını garanti ederse o evvali ben alayım.
Öyle mi?
Bugüne kadar hiç olmadı ama.
Evet.
O 10 yıl hep küfrün lehine oldu.
Evet.
Şeytanın lehine oldu.
Evet.
Bunu Harun Reşit yaptı. Ömer bin Abdülaziz'den başka hepsi yaptı ashab-ı kiramın dışındakiler.
Evet.
Bir Ömer bin Abdülaziz %100 Allah'ın tarafına geçti iktidar. O vefat ettiği güne kadar bir milim geri gelmedi. Onun dışında Abdülhamid rahmetullahi aleyh de gönlünü kırmayayım bu zındıkların belki akıllanırlar dedi. Hiç küfür hep bunu kullandı, geri ödemedi bir daha.
Evet.
Hani devlet teşvik veriyor da geri alacağım diyor da kimse bir daha ödemiyor ya. Bu tıpkı devlet teşviki gibi. Şimdi siyaseti sordunuz, amel defteri açılıyor mu da ben Nurettin Yıldız'ım. Benim amel defterim benimle ilgili çalışıyor. Ahmet evet. Taş getiren abisiyle konuşuyor, amel defterini yazıyor melekler. Bu öyle kadar mı?
Birisinin yaptığı şey öbürüne yazılmaz mı hocam?
Yani şu örnek veriyorum. Hı. Şimdi bu kadar mı bizim amel defterimiz, kesin değil. Geçen hafta baktım 135 bin kişi bizi Facebook'tan dinlemiş bu konuşmamızı.
Evet.
135 bin kulağa hitap etmişiz biz burada.
Ya, 135 bin kere çoğalmış yani, burada söylenen şeyler. Ya,
biz burada bir
artısı da çoğalıyor, eksisi de çoğalıyor.
Biz buradaki bir hatamız, dikkatsizliğimiz yüzünden orada onun bir imanına zedeleyecek sert cümle kullandık mesela diyelim, ya da biz yanlıştı, kullanmamalıydık o cümleyi, kullandık. 5-10 kişi de ben de kılmıyorum namaz dedi mesela.
Ya.
Bu kime yazılacak?
Ya.
Veyahut da o bizim konuşmamızdan sonra hanımını çağırdı. Bırak tövbe ediyoruz, bundan sonra bir daha böyle işler yok ya, bu neydi, sen de gel bu programı dinledi. Bak hepsi bize yazılıyor, evet. Artı ve eksiler. Siyaset ne demek hocam? Milyonlar seni bakıp
hayatını belirliyorsun.
Ya Müslümanlığını sulandırıyor.
Ya.
Ya da güçlendiriyorsun.
Ya.
Çıkıyorsun bir cümle konuşuyorsun, belediyede görevlisin. Oradakiler bir daha Ramazan'da alkol satmaya korkuyorlar. Belediye başkanı bu işte titiz diyorlar. Ramazan'da tatil numarası yapıp kapatıyor. Bu senin hasenatın arasında.
Ben şöyle de diyorum hocam. Mesela dindar bir siyasetçi, dindar bilinen bir siyasetçinin tavırları aynı zamanda İslam'ın pozitif algısına ya da negatif algısına tesir
kesinlikle,
ediyor.
Kesinlikle.
Tesir ediyor yani.
Şimdi bizim bulunduğumuz yerde belediye başkanımız Müslüman kardeşimiz, arkadaşımız sevgililer günü yapmış.
Evet.
Ya sana ne sevgililer gününden ya? Ya sen yani sevgililer günü için mekan hazırlıyorsun bilmem ne. Bu yani 70 senelik evli insanlar hanımlarıyla gelip orada senin sevgililer salonundan başka bir yer mi bulamamışlar? Sen ne yapıyorsun? Gençlere haramı teşvik ediyorsun. Üç tane küskün aileyi de barıştırdık. Ya Allah'ımızı sevelim hep beraber. Böyle ipe un sermek diye bir ifade var ya. Şimdi bu belediye başkanı kardeşimiz, öbürü de Ramazan'dan önce dolaşıyor müstehcen veya şeyleri. Bu Ramazan-ı Şerif'te böyle şey görmek istemiyorum diyor. Onun arkasında da kanun olduğu için bir ay Müslümanları rezilliklerden kurtarıyor. Ya Allah senden razı olsun, ona dua ediyoruz.
Evet.
Ama buradan da iblis buna dua ediyor. Sağ ol Sayın Başkan diyor. Bu iyi oldu diyor. Bu
evet, evet.
Yani bu noktada siyaseti, amel defteri büyük A4 falan değil, gazete kağıdı boyundadır siyasetçilerin.
Evet.
Yani onlara çok şey yazılıyor. Hem iyilik hem kötülük olarak.
Tabii.
Ömer bin Abdülaziz'e yani, neler yazıldı
iyiliği
mesela?
İyiliği de çoğalıyor, kötülüğü de çoğalıyor. Yani
Sultan Fatih'in de amel defteri vardı. Evet. Hala ezan okunuyor İstanbul'da, bana yazılmıyor
biz
bunlar.
Biz bir medya ortamındayız.
Şu
aynı
anda.
Şey yani bizim için evet. Ya da bir yazar, gazeteci.
Evet.
Değil mi? Bir yazar çoğalıyor o söylediğiniz şey, onlarca, binlerce, on binlerce çoğalıyor. Dolayısıyla artılarınız da çoğalıyor, eksileriniz de çoğalıyor.
Bir de işin garibi hocam, bu kayıtlara geçiyor dünyada da.
Evet.
10 sene önceki bir konuşmanı dinliyor birisi.
Evet.
Yani beni İtalya'dan bir Müslüman aradı. Benim 2009'da yaptığım bir konuşmadan etkilenmişler. 4 senedir konuşmadığı karı koca barışmışlar. Beraber telefonun naizesini açmış. Dua ediyorlar filan. Kadına ağlamaklı dualar ediyor. Ben de onlara dua ettim. Ne kadar mutlu olacağım. 2009 nereye? 2017 nereye?
Yeah.
Üzerinden kaç yıl geçmiş, bir heyecan oluşturmuş. Kayıtta, evet, internette rastlamış hem de.
Yeah.
Ters taraftan da bakıyorum buna ama.
Ters taraftan da.
Benim haklı olmam, benim yani yanlış yapmadım demem yetmiyor.
Evet.
Neyi nerede konuştuğum, niçin konuştuğum hepsi melekler tarafından kaydediliyor. Bu sebeple siyasetçinin amel defteri değil, amel bobini olur herhalde hocam. Bobinle yazılır.
Klasörler,
yani. Evet. Yani bir tarafına hasenatı, bir tarafına seyyiatı. Buraya ben sizin madem siyasete girdiniz, ben bir nokta daha ilave edeyim siyasete. Bir de ümmeti Muhammed'in artık canının boğazına kadar tıkandığı bir noktada ümmeti Muhammed'in gençlerine, kadınlarına, erkeklerine umut haline gelmiş siyasetçi daha bir başka hocam.
Evet.
Yani Yavuz'dan sonra Kanuni gelmiş. Emin olun çok bir şey değişmiyor. Gazetenin öbür sayfasını açıyorsun gibi, değil mi?
Evet.
Yani Yavuz'dan sonra Kanuni hiç önemli
değil. Zirveler onlar.
Zirve. Ama Vahdettin Han'ın rahmetullahi aleyh halini düşünüyorum. Yani en son noktada artık bitmiş ümmet. Yani ağlamalar, ağlayacak mecali kalmamış insan. Gözyaşı kalmamış göz bebeklerinde. O noktada sen ümmetin siyasetini sırtlanıyorsun. Senin nefeslerini 1000, 100 bin melek ne kadarı kaydediyor bilemiyorum. Ama umut haline gelmek çok daha ağır bir sorumluluk. Çok daha büyük bir heyecan. Bu belki siyasetçi için böyle, sizin gibi bir yazar için de böyle. Benim gibi hoca olarak bilinen biri için de böyle. Hak etmediğim halde hocalık diye bir makamda tutuluyorum. Belki bir köyde 70 yaşında ihtiyar bir dede köyün gençleri tarafından öyle görülüyordur. Yani
evet.
Elif cüzü bilmiyor olabilir o.
Evet.
Ama köyde Müslümanlığın ve insanlığın yaşamış kim örneği olarak.
Gibi, evet.
Mesela yakın günlere kadar, bu aralar pek duymuyorum. Ben mi duymuyorum? Osmanlı beyefendisi diye bir kavram vardı. Mesela Osmanlı hocası. Biz mesela belli hoca efendileri konuşurken aramızda o Osmanlı hocası diyorduk.
Evet.
Yani niye? Hilafet döneminin feyzi var üzerinde hala.
Evet.
Yani mesela ben Emin Saraç hocamı takdim ederken, işte kimde okuyorsun, ne okuyorsun derken, ne okuduğumuz önemli değil ya. Mustafa Sabri Efendi'nin Zahidül Kevser'in talebesinden okuyoruz kardeşim diyorum.
Evet.
Şimdi gençler kim onlar diyor? Hilafetin adamı diyorum.
Evet.
Dolayısıyla ben işte Emin Saraç Hoca Efendi'ye intisap ediyorum. Ondan Buhari icazeti aldım. O beni Zahidül Kevser'e bağladı. Zahidül Kevser de hilafetin adamı.
Evet.
Yani böyle bir konum var ki o konum kitaptan, icazetten daha değerli. Benim gözümde daha değerli.
Evet, evet.
Çünkü ben Buhari'yi başka yerden de okurum.
Evet.
Hele şimdi internetten de okunuyor artık yani.
Evet.
Ama bu intisabı sağlayamıyorsun. Dolayısıyla biz hocalarımızı izlerken, köyümüzde yaşlı bir hacı efendiyi izlerken, evde hacı neneleri izlerken, mesela genç kızlar anneannelerini aktarırken, babaannelerini aktarırken dedikodu üretim istasyonu gibi de anlatabilirler. Yani İslam'ın heybetli kadını, iffetin heybetli kadını, kendi oğluna bile mahremiyet ölçülerine göre davranabilen, oğlunun yanında bile başını doğru bağlamaya çalışan kadın diye örnek sergilemeleri hepimiz için önemli bu. Bunlar da amel defteri, sadece konuştuklarımız değil, pozisyonlarımız da amel defterine kaydediliyor.
Bir konu daha var. Şöyle sonuna doğru yaklaşıyoruz programın. Bu amel defteri konusundaki ihmallerde acaba bilgi eksikliğinin de rolü var mı? İslami olan nedir, ne değildir? Yani ben neyi yazarsam, yazdırırsam doğru olur. Bu kafa karışıklığı, yani bilgisizlik falan, bunun etkisini nasıl görürsünüz?
Şimdi bilgi eksikliği hocam, yani Müslüman zaten Allah'ı biliyor. Onu konuşmuyoruz, değil
Amen,
mi?
Tabii.
Peygamberi biliyor. Onu da konuşmuyoruz. Yani temel meleklere iman gerektiğini, ahiret gününe iman gerektiğini, bunlar değil konuşacağımız şeyler. Belki bu dönemde faizin haram olduğunu bilemeyebilir. Çünkü Müslüman bir devlet biliniyoruz. Hı hı. Devlet sürekli ev kredisi dağıtıyor. Ne evet. alakası var? Diyanet de resmi bir açıklama yapmadı. Evet. Belki bu faiz ayrıntısı, belki düğünün karma erkek kadın karışık olmasının yasak olacağı gibi. Yani ben böyle 20 tane mesele çıkacağını zannetmiyorum. Eksik kalmış bunun bilgisi. Temel mantığıyla İslam'ın alkolü yasakladığı hele bu topraklarda biliniyor.
Evet.
Ama şu Rus istilasından kurtulmuş Kazakistan'da falan bilinmiyor maalesef.
Evet.
Oraya giden hoca efendiler bize alkol ikram ettiler diyorlar.
Evet.
Üstelik de iftar sofrasında. Yani orada belki bu bir özür olabilir. Ama bu topraklarda bu özür değil hocam. Bilgi eksikliği değil. Heyecan ve dünyanın payını artırıp artırmama. Bu kalp dengesinde dünya payı diyorduk ya. Çok bir bilgi eksikliğinin gerekli sorun olduğunu düşünmüyorum. Hatta benim şahsi kanaatim, insanlarla oturup kalkan birisi olarak, fıkıh kitaplarındaki, kelam kitaplarındaki, hele kelam kitaplarındaki konuların halk düzeyine indirilmesinin doğru olmadığını bile düşünüyorum. Yani Taftazani ile
bence de yani.
Taftazani ile Nesefi oturmuşlar, bir tartışıyorlar ki hocam, burası Bağdat mı? Burada
o zaman bile belki bu hani bugünkü gibi medyatik olabilseydi
konuşmazlardı bunu.
Yani kendi aralarında dar alanlarda şey.
Yani Taftazani bir kitap yazıyor. Filanca zat tutup ona cevap veriyor. Nesefi bir şey söylüyor. Ona başkası cevap veriyor. Yani ben bunu şuradan ispat ediyorum. Hocam şu andaki İslam kütüphanesi. Mesela gördüğünüz benim kütüphanem fena değil hocam. Evet, yani güzel. Elhamdülillah. Amel etmeyi de Allah nasip etsin. Amin. O kütüphane ashab-ı kiramın toplamının bilgisinin binlerce katı.
Doğru.
Binlerce katı. Çünkü herhangi bir sahabinin bildiği nedir? 6666 ayet. En yüksek ihtimalle.
Evet.
Ve 10 bine yakın hadis.
Bir kısmı onları bile göremeden belki.
%90'ı.
Evet.
%90'ında yok. Hepsinde var. Varsayarak ben söylüyorum. Yani 15 bin cümledir bildikleri.
Evet.
15 bin cümledir. Diyanet ansiklopedisinde milyonlarca cümle var hocam şu anda. İslam namına evet, yazılmış. Evet. Bu radyoda kim bilir günde 5-6 kat böyle bir bilgi aktarımı yapılıyor. Evet, evet. Yani ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bilgi yoksunuydular.
Evet.
Ama iman deryasıydılar. Mesele bilgi üzerinden değil, sadakat ve heyecan üzerinden iman artırmaktır. Onun dışında bazı bilginin negatif etkisi var.
Peki hocam, bir de mazeretler, yani ya ne yapayım falan, yani bildiğim halde ya amel defterine de yazılıyor ama falan gibi, ya da onun hemen peşinden gelen Allah affetsin gibi şeyler, bunlar yani amel defteri hassasiyeti.
Temel iki ölçüden biri ne dedik hocam? Kurşun kalemle yazılıyor amel defterleri.
Evet.
Ve
silinebilir.
Silmekten çok razı oluyor Allah.
Evet.
Memnun oluyor. Kulu yeter ki silin bunu diye rica etsin. Ricasını.
Ama üst üste biriktirmemek lazım.
Hocam bin kere bile olsa. Bin kere de. Hatta bir hadis-i şerif var çok meşhur. Melekler bir insan bir günah işliyor. Sonra tövbe ediyor.
Evet.
Allah'ım beni affet diyor. Melekler onu siliyorlar. İkinci defa aynı işi yapıyor adam. Tekrar Allah'ım beni affet diyor. Onu da siliyorlar. Üç gün kural ne? Affet diyeni silmek. Dördüncü de silmiyorlar. Bekliyorlar. Allah-u Teala'ya arz ediyorlar. Sorumlu dosya var ya şimdi. Arz ediyorlar. Ya Rabbi diyorlar, bu kulun kaçıncı sefer oldu böyle yapıyor. Ne yapıyor kulum diyor. İşte hata etti, affet beni ya Rabbi dedi, sildik. Affet beni dedi, sildik. Affet beni, sildik. Şimdi gene aynısını yaptı.
Hala aynı işi yapıyor aynı bu.
Ne buyuruyor Allah-u Teala? Gene silin diyor. Kulum kimin kapısına gideceğini biliyor ya diyor.
Evet. Evet.
Yani bu Allah bizim Allah'ımız.
Amin.
Erhamur Rahimin Allah.
Amin.
Dolayısıyla bunda da sorun yok. İnatta sorun var hocam.
Hı hı. Yani bilinçli inatta.
Bilinçli. Mesela sinsi bir laiklik Bu defterleri yakar, berbat eder yani. Kapkara hale getirir.
Evet.
Nedir sinsi laiklik? Tamam, Fransız laikliğine karşıyız ama benim evliliğim de fıkıh kitapları dışında olmalı.
Hı-hı.
Düşüncesi yani. İçten içe gelişmiş bir laiklik, sekülerist anlayış.
Hı-hı.
Çünkü devletin laikliğinin bir anlamı olabilir günün birinde. Belli şartlarda mesela Müslümanların %30 olduğu, %70'inin de Hristiyan olduğu bir yerde laiklik yaşanıyor olabilir.
Evet.
Kabul edilebilir, tavsiye de edilebilir belki.
Evet.
Ama bir aile içinde laikliğe rıza gösterilemez.
Yani kişinin kendi kalp aleminde.
Yani ben kendimde laikliği kabul edemem. Şimdiki temel sorun o zaten. Biz hani o laiklik memleketimize girsin mi girmesin mi anayasaya falan derken birey olarak bir laiklik sorunu yaşamaya başladık.
Evet.
Yani mesela
kişiliğimiz bölündü.
Ben bir hoca olarak
evet.
internette dolaştığım bir sayfada kendime mubahlık görüyorsam eğer kendimi laiklik şemsiyesi altında himaye ediyorum demektir. Yani haram olduğunu bildiğim ve söylediğim bir şeyi niye ben yapayım? Yaparsam nedir bu? Kendime muafiyet getiriyorum demektir. Laiklik de nedir? Kimsenin kimseye karışmaması, herkese tanınmış bir muafiyet demek.
Evet.
Bu sebeple Allah-u Teala'nın rahmetini aşamaz hiç kimse. Hiç kimse aşamaz. Allah-u Teala'nın affının önünde dayanacak bir suç yoktur. Hiçbir volkan yakıp yıkamaz onu asla. Ama bu sinsi edep dışı kalmak Allah-u Teala'nın karşısında.
Evet.
İnatlaşmak, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, yakıp
idare etmek yani.
Kendince
evet,
idare
kendince
etmek.
Kendince
bunun da
İslam'la
idare, en önemli
Allah'la haşa idare etmek.
Oyalanmak.
Evet.
Seni Rabbine karşı ne aldattı
evet,
ayeti ya.
Evet.
Şimdi buradaki en önemli şey de haçtan sonraya ertelemek olarak yansıyor.
Evet. Hocam bu konuyu bir de ahiret boyutuyla gene
i̇nşallah.
Konuşalım inşallah.
İnşallah.
Yani başta söyledik o yevmeye firrul mer, yani ne olacak orada?
O gün ne olacak?
Ne olacak? Onları da konuşalım.
İnşallah.
Sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli Amin. Dinleyiciler, ben Deniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteydik. Haftaya beraber olmak üzere hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.